Ayrım 5.
Sayfa 63. Çavuşumuz Yavazoğlu Hasan'ı istiyor dediler. Hem de şimdi. Hep ağlamaklı, incecik yüzlü, incecik Seyfali upuzun ayağa kalktı. Evi yandı fukaranın dedi. İşte dumanı çıkıyor. Yandı kül oldu. Bir gelincik gibi boynunu büktü. Hakka reva mı yani? Şuna bakın kardeşler, şuna. Hayvanları da yandı. Kurşun da sıktılar fukaraya. Çocukları da, karısı da, atı da, o güzelim Arap atı da yanıyordu. Gitsin de çavuşa söylesin derdini. Çavuş belki onun derdine bir çare bulur. Unu, bulguru, yağı yandı. Tavukları, yatakları da yandı. Bakın daha dumanı tütüyor. Çavuş sorsun ona evini kim yaktırdı diye. Yobazoğlu'nun evini kimin yaktırdığını bilmeyen yok. Alın götürün Yobazoğlu'nu. İyi ki geldiniz. Arap at yanıyordu. Yobazoğlu var ya, kendini ateşe attı da Arap atını kurtardı. Arap atı da başını aldı gitti. Aldı da gitti. Yobazoğlu donmuşluğundan ayağa kalktı. Sırtı inceden buğulanıyordu. Jandarmalara doğru yürüdü. Jandarmanın birisi hemen arka çantasından bir kelepçe çıkardı. Yobazoğlu'nun ellerini kelepçeledi. Seyf Ali, bu da nesi diye sordu. Jandarma, sen karışma muhtar diye sert çıkıştı. Seyf Ali, ben de geleyim. Geleyim mi? Jandarma istemez diye bağırdı. Düğüne gitmiyoruz. Yobazoğlu'nu önlerine düşürüp yürüdüler. Yeni yeşermiş tarlaların içinden geçerek toprak yola çıktılar. İyice kızdıran sabah güneşinde kalabalıktan ekşi bir buğu yükseliyordu. Ter kokusuna benzer. Yobazoğlu gözden ırayıncaya kadar arkasından baktılar. Konuşmadılar. Çavuş Yobazoğlu'nu beter karşıladı. Ağzı köpürmüş bar bar bağırıyordu. Ne hatır biliyorsunuz ne gönül, ne insanlık biliyorsunuz ne kardeşlik, ne büyük biliyorsunuz ne küçük, ne ağa biliyorsunuz ne de bey, ne Allah biliyorsunuz ne peygamber, ne jandarma biliyorsunuz ne de hükümet. Kendisini sonsuz bir öfkeye kaptırmış, zangır zangır titriyor, kendinden geçiyordu. Hasan'ın karnına üst üste tekmeler indiriyordu. Yobazoğlu kıvranıyordu. Kocaman elleriyle Yobazoğlu'nu boynundan tutup karakolun boş odasına çekti. Jandarmalar hemen kiraz dalından sopasını getirdiler, eline verdiler. Başı, gözü, karnı, sırtı demiyor, neresi gelirse yerde inleyip kıvranan adama indiriyordu. Var gücüyle. Hem indiriyor hem de kudurarak konuşuyordu. Evini yakarsın değil mi? Kendi evini kendi elinle yakarsın değil mi? Ben de yutarım öyle mi? Ulan insan hiç kendi evini kendi eliyle yakar mı? Ulan sen aklını mı oynattın? Şimdi seni buradan tımarhaneye göndereyim mi? Hem de karakol karakol. Ulan yanan evin içinde çocukların karında yansaydı ya, seni ipe çekmezler miydi? Ne diyorsun? Niçin konuşmuyorsun? Neden evini yakıyorsun? Şu köylerde herkes sana öykünse de evini yaksa neye varır bu hükümetin hali? De bakalım neye varır? Kötü örnek oluyorsun millete, evini yakaraktan, yakaraktan. Boynu yüzü kıpkırmızı kesilmiş, ter içinde kalmış çavuş halsiz kalıncaya kadar Yobazoğlu'nu dövdü. Sonra yanında hazır olduran jandarmaya sopayı uzattı. Kemiklerini kır şunun dedi. Bunlar kötü örnek oluyorlar. Bunlar beye de, Allah'a da, jandarmaya da, hükümete de bir gün olur karşı gelirler. Vur, vur Allah aşkına, vur şemşir aşkına. Vur ki vur, vur ha vur. Terbiyelerini iyi vermek gerek ki bunlar kendi evlerini yakıp hem de içinde çocukları millete kötü örneklik etmesinler. Vur ki vur. Jandarma da başladı. Aynı çavuş gibi ona tıpı tıpına öykünerek hem vuruyor hem de konuşuyordu. Ulan köpek diyor dişlerini sıkarak, yüzü gerilmiş, gözleri pörtlemiş, bir Karadenizli ağzıyla. Ulan köpek, insan kendi evini kendi eliyle yakar mı? Hem de ahırını, hem de içindeki geyik gibi Arap atını, hem de içindeki gül gibi çocuklarını. Ulan köpek oğlu köpek. Yobazoğlu'nun hiç sesi çıkmıyordu. Ölüyü döver gibi dövüyorlardı. Karadenizli jandarma da yoruldu. Üçüncü jandarma aldı sopayı. Yobazoğlu kendinden geçti. Her yanı uyuşmuştu. Ağzından kan geliyordu. Sırtı da, elleri de, ayakları da kanamıştı. Her yerinden kan sızıyordu. Çavuş, şu köpeği götürün yol ağzına atın diye emir verdi. Ölürse karşıda vurduk dersiniz. Silahlı çatışmada öldürüldü. Bey bizi kurtarır. Eğer kendine gelirse ona söyleyin ki vay vay köyünü bırakıp gitsin. Ali Safa Bey ona başka bir köyde, başka bir yerde ev de verdi, tarla da. Vay vay köyünde kalır da beye bir daha karşı koyarsa onun bu karakoldan ölüsü çıkacak. Söyleyin ona delilik yapıp da evini bir daha yakmasın. Çavuş kahvesini öpürdetiyordu. Yobazoğlu ayıldı dediler. Daha dövelim mi? Dövmeyin, buraya getirin. Kalın rendesiz tahtalardan çatılmış masanın üstünde yeşil yırtık, yer yer yanmış bir çuha seriliydi. Arkada kırmızı bir bezin üstüne yapıştırılmış pirinçten altı ok duvarda duruyordu. Pirinç okların uçları kararmıştı. Yer yer daha parlayan okların her bir yerine de sinekler pislemişler, okları bir tuhaf nakışlamışlardı. Pirinç okların üstünde Mustafa Kemal'in mareşal üniformalı renkli, ayakta duran, mavi mavi bakan hüzünlü bir resmi asılıydı. Elinde kırbacı vardı. Resimde doğru bir atın başı, atın başının arkasında da bir göl belli belirsiz gözüküyordu. Gel karşıma, dur şöyle hazır ol vaziyetinde. Ha, işte böyle. Şimdi köye git, karını çocuklarını al, Narlı Kışla köyüne yerleş. Bey sana o köyde bir ev temin etti, tarla da buldu. Siz beyle baba dostu olurmuşsunuz, onun için sana ev verdi. Sen Bay Bay köyünde kalırsan bir daha bu karakoldan ölün çıkacak, bey öyle söyledi. Evini de bir daha yakarsan sen bilirsin. Ev yakmanın benim kanunumda suçu idamdır. Bu seferlik seni Ali Safa Bey'in ricası üzere bırakıyorum. Gelecek sefer idam edileceksin. Evet, bu sefer ev yakma suçunu bağışladım. Gelecek sefer seni öldürürüm. Hadi yürü, yolun açık olsun, Yobazoğlu Hasan Paşa. Hasan'ın yüzünden, ellerinden durmadan kan sızıyordu. Gözlerini de açamıyordu. Giyitleri parçalanmış salkım saçaktı. Kanlı bir paçavra yığınıydı Hasan. Sendeleyerek yola düştü. Hiçbir şey düşünemiyor, sadece kendini acıyordu. Utanmasa kendi üstüne bağıra çağıra kadınlar gibi ağıt yakacaktı. Yalnız Dut köyünü geçti, dereye indi. Derede onu iki atlı bekliyordu, yakaladılar. Ali Safa Bey'in sana selamı ver, dedi bir tanıdık ses. Ama Hasan sesin sahibini çıkaramadı. Gözlerini açıp yalvarırcasına sesin sahibine baktı. Beni daha dövmeyin, dedi. Bey ne söylerse başım üstüne. Ali Safa Bey dedi ki gitsin Narlı Kışla köyüne yerleşsin. Orada bir ev var hazır, kendisini bekliyor. Yalnız ona bir öğüdüm var, dedi bey. Bir daha o Arap ata binmesin, bir daha da evini yakmasın. Ev yakmak Cumhuriyet'in kanununda idamlık. Bilsin ki Cumhuriyet hükümeti ev yakılmasına hiçbir zaman izin vermez. Sen evinin içinde çocuklarını da yakacakmışsın. Bey dedi ki sorun bakalım ona, aklını mı oynatmış? Bey dedi ki ona armağan olarak ben verdiğim atı da yakıyormuş. Sorun bakalım aklını mı oynatmış? Köye varır varmaz çoluğunu çocuğunu alacak Narlı Kışla köyüne gideceksin. Bey'e de sana ev verdi diye her sabah her akşam dua edeceksin, olur mu? Olur, diye inledi Hasan. Olur kardeş, siz beni dövmediniz ya, olur. Arap atına da binmem, evimi de yakmam bir daha. Yoksa bey seni öldürtecek. Söyleyin de öldürtmesin. Köye girdiğinde gece yarısının horozları ötüyor, hiç uyumamış köylüler Muhtar Seyf Ali'nin evinde toplanmışlar, dört gözle onu bekliyorlardı. Yobazoğlu Seyf Ali'nin evinde ışık görüp doğru oraya gitti. Hiçbir şey söyleyemeden onu karşılamak için ayağa kalkmış iki delikanlının ayaklarının dibine yığıldı. Kendine geldiğinde sabahtı ve yataktaydı. Köylüler sabaha kadar uyuyamamışlar, onun başını beklemişlerdi. Kamerana onun yaralarına yakı yapıyordu, dualar okuyarak. Koca Osman kendi eviyle Seyf Ali'nin evi arasında mekik dokuyor, oladı bitene evdeki ince Mehmet'e anlatıyordu. Yobazoğlu ancak bir hafta sonra yataktan çıkabildi. Ölümden kurtulmanın sevinci içindeydi. Bir sabah köyün bütün evlerini teker teker dolaştı, herkesle helallaştı. Önüne kim gelirse, genç yaşlı. Ben gider oldum kardeşler, diyordu. Hükümet beni sürgün etti, hükümete güç mü yeter? Hükümet emretti ki bana Narlı Kışla'ya gideyim, orada yerleşeyim. Beni öldürdü hükümet, öldürdü beni. Söyleyin, hükümetle başa çıkılır mı? Çıkılmaz. Açık alınla çıktık 10 yılda her savaştan, hükümetle başa çıkılır mı? Bir daha Arap atına binmeyeceğim. Hiç binmeyeceğim. Evimi de yakmayacağım. Ben gider oldum. Hakkınızı helal edin kardeşler. Yobazoğlu bir küskünlük, bir yılgınlık türküsü gibi köyün içinden çıktı. Ardında karısı, çocukları yola düştüler. Ötelerde gözlerden ıradılar. Gün kuşluktu. Bölüm 8. Koca Osman, bugün kapıyı kimseye açmayacaksın, diye kameranaya askerce sert bir emir verdi. Bugün biz evde yokuz. Ahıra bir kapı açacağım ki Şahin'in bir iyice çatlayabilsin. İyi bilirim, kaçaklıkla en zor iş çatlamaktır. Rahat çatlayamazsan dünya başına zindan olur, hem de yıkılır. Ahıra bir kapı açayım ki kamerana, Şahin'im rahat rahat çatlasın. Kamerana kapıyı kilitledi, bir iyice de arkasından sürgüledi. Gel Mehmet, dedi Koca Osman, yardım et bana. Yardım et de şu kapıyı açayım. Sen de güzel güzel çatla. Yüklüklerde, evin içinde, tenekeler üstünde ıkınıp durma. Pencere aralıklarından, kapı tahtalarının aralıklarından, evin içinin alacak aranlığında oklar gibi aydınlıklar uzanıyordu. Işık yollarının içinde binlerce toz pırıltısı kaynaşıyor, dönüp duruyordu. Koca Osman yanına gelen Mehmet'e, kapıyı şuradan açacağız, diye ocaklığın yanındaki çiti gösterdi. Mehmet, testere var mı, diye sordu. Kamerana var, diye atıldı, var yavru. İyi öyleyse, kolay, dedi Mehmet. Kameranın uzattığı testereyi, tahtayı, baltayı Mehmet onun elinden aldı, çitin dibine koydu. Koca Osman elleri belinde alacakaranlıkta onu seyreliyordu. Hiç gürültü çıkmayacak Şahin'im, sonra evde olduğumuzu anlarlar. Zaten bir şeyler sezinliyorlar. Benim büyük oğlan gelmiş de anasına sormuş, babam da bir hal var, nedir ola, diye. Mehmet güldü, baltayı kaptı. Şurası Osman emmi diye bir adam bu yerden çiti gösterdi. Koca Osman buradan kesedi. Ben de şu kapıyı onarayım. İstersen şu kapıyı ölç, ona göre yap. Mehmet eğildi. Yanında duran eski, çatlamış, güneşten bozarmış kapıyı ölçtükten sonra elindeki baltayla düzlemesine kesti. Sonra testereyi aldı eline. Kesmeyi onunla sürdürdü. Az sonra çitten düzgün bir kapı açıldı. Mehmet'in elleri hünerliydi. Koca Osman onardı, eski kapıyı da götürdü, açılan yere taktı. Kilitledi, açtı, kilitledi, açtı, tamamdı. Öyle olmuş, horozlar tek tek ötüyordu. Bu arada iki kere kapı çalındı, açmadılar. Mehmet terlemişti, baltayı, tahtayı, testereyi, çivi dolu çanağı kameranaya uzattı. Koca Osman, eline sağlık, iyi oldu Şahinim yavrum diye usulca sırtını sıvazladı onun. Sıvazlarken elleri titriyor, ürperiyordu. Sonra kulağına eğildi usulca, şimdi git de bir iyice, bir güzelce ahırda çatla. Kamerana ibriği ver yavruma. Çatla da sonra gel bir güzelce yemek yiyelim seninle. Şöyle karşılıklı. Hasretliğim var sana yavrum. Mehmet ibriği kameranın elinden aldı. Ahırın öteki ucuna köşeye gitti. Yumuldu. Bir iyice çatladı. Koca Osman'ın dediği doğruydu. Hiç çatlayamıyor. Geceyi bekliyordu. Bu da zor oluyordu. Mehmet ahırdan döndükten sonra bir eliyle suyu dökerek ocaklıkta elini yıkadı. Kameranın onun eline su dökecek oldu, Mehmet istemedi. Kamerana da fazla üstelemedi. Ocağı yakamadım diye yakındı kamerana. Ama mor ineğin ağızı var. Bir de şeker dökerim üstüne. İsterseniz bal da var. Ballan ağız getir dedi koca Osman. Yavruma iyi gelir. Ballan ağız insana güç verir. Koca Osman'ın bütün derdi günü bu çelimsiz sıska olanı yedirip içirip heybetli bir insan haline getirmekti. Biraz da göz doldursa, şöyle boyu uzasa, omuzları genişlese, ensesi kalınlaşsa, pehlivanlar gibi olsa, yüzünü gören korksa. Adam şunu, şu bir kımıcık çocuğu İnce Mehmet diye insan içine çıkarmaya utanır. Bunun ben de tutmuşum da diye içinden geçirdi. Şu bir karış adamı korkaraktan saklıyorum. İnce Mehmet köye geldi diye salıver köyün içine, bunun İnce Mehmet olduğuna hiç kimse inandıramazsın. Şu kamerana bile bu çocuğun İnce Mehmet olduğuna bir inanıyor, bir inanamıyor. İki de bir de kaş altından bana bakıp gözleriyle, inanamıyorum koca Osman, inanamıyorum bunun Şahin olduğuna, inanamıyorum diyor. İnşallah yanılmıyorsundur. Gözlerinde kuşku kameranın. Ben de görmeseydim ben de inanamazdım. İnce Mehmet dediğinde böyle olmaz ki. Bereket versin, kimse yüzünü görmüyor. Görenler de onu böyle bebecikler gibi uyurken, dudaklarını sündüre sündüre, uykuda burnunu çekerken görmüyorlar. Çok şükür. Kamerana bir gün onu bebecikler gibi uykuda ağlarken görmüş. Oğlan ağlıyor Osman, uykuda. Varsın ağlasın. Bebecikler gibi. Olsun kamerana. Bu çocuğa tüfek hiç yakışmıyor. Bir parmak çocuk. Ne demek istiyorsun kamerana? Hiçbir şey demek istemiyorum. Bir avuç çocuk bu uykusunda, çocuklar ağlar yalnız. Kamerana inanmıyor. Şu gözlerimle görmeseydim ben de inanamazdım. Abdi Ağa'yı öldüren bu mu? Hem de varıp kasabanın ortasında, hükümetin içinde. Kalaycının canını alan, Asım Çavuş'un başına işler getiren, cümle Toros dağlarının tir tir titrediği. Çok ye, çok ye. Lokmanı büyük tut Şahin'im. Ağızdan bal adama çok yarar. 3 gün durmadan ağızdan bal yiyeceksin ki kameradan sana. Mehmet hem gülümsüyor hem de koca Osman'ın gönlü olsun diye lokmalarını 2-3 misli kocaman yapıyordu. Bak Şahin'im, fırsat bulup da sana söyleyemedim. Köylünün sana aldığı tarlayı Ali Safa ele geçirdi. Senin tarlan yok gayrı. Evine gelince işte orada duruyor. İçinde de Seyran kız oturuyor. Seyran kız çok öfkeli. Kimseyle konuşmuyor. Tek konuştuğu kamerana. Onu seviyor Seyran. Seyran her gece ortalıktan el ayak çekilip de kurt kuş uykuya varınca başlıyor ağıt söylemeye. Bir sesi var dağı taşı delip geçen. Köylü de onun türkü söyleyeceği zamanı biliyor, uyumuyor, bekliyor. Dinliyorlar. Mehmet'im, Şahin'im, Seyran kız güzeller güzeli. Kul olanın başına gelmesin onun başına gelen. Düşman başına vermesin Allah onun başındaki derdi. Ama dayanıyor Seyran. Yüzü azıcık solgun, kederli ama dimdik. Öfkesin içinde yalım gibi. Öfke daha da güzelleştiriyor onu. Yüzüne bakmaya kıyamazsın. Bütün Çukurova gibi Mehmet de Seyran'ın başına gelenleri biliyordu. İçini çekti. Bildin mi Seyran'ı sen yavru? Mehmet gözleri yaşarmış, yüzü gerilmiş, hüzünlü. Bildim Osman emmi diye karşılık verdi. Bildim onu. Sana toprak aldık, ev yaptırdık diye Ali Safa başımıza olmadık işler getirdi. İyi ki inmedin yavru. Affa uyup da dağdan inseydin Çukurova ağaları senin başına çok iş açarlardı. Seni yaşatmazlardı. Sen onların gözüne kocaman sivri bir çelik diken gibisin. Düze insen de, dağda gezsen de, hapiste olsan da, yitip gitsen de, ölsen de sen onların gözüne batmış çelik bir dikensin. Varıp da kapılarına onlara kul olsan onlar seni gene bağışlamazlar. Lokmanı büyük yap, çok ye, ağızdan balı. Mehmet başını kaldırdı, yüzü çok ciddiydi. Kocaman bir lokmayı ağzına attı. Bir çelik pırıltısı geldi göz bebeklerine oturdu. Yamaz oğluna ne oldu diye bıçak gibi ürkütücü bir sesle sordu. Kameranın içinden geçti. Demek İnce Mehmet dedikleri bu ses. Hocanın yana oğlan, bu ne öfkeli ses böyle, bu ne? Koca Osman, Yobaz oğlu helallaşıp gitti dedi. Küskün, yılmış, bitmiş. Gitti, ölüm halindeydi. Keşke köyü terk etmeseydi diye yükseledi Mehmet. Koca Osman boynunu büktü. Keşke dedi, lokmanı büyük tut. Sonra koca Osman ayağa kalktı, pencerenin ışık sızan yerine gitti. Tabancasını kınından çekti, yağlamaya başladı. Uzun bir süre tabancayı yağlayaraktan sustuktan sonra bir yalım yeli gibi değirmen olup köyünden çıktın diye başladı. Uçtun gittin, gözlerden ıradın. Sen gidince Ali Dağ'ın tepesinde bir kocaman minare boyunda ışık patladı. 3 gün 3 gece yandı. Bütün köylü de hayran 3 gece ışığı uyumadan seyretti. Ben de seyrettim. Ondan sonra o ışıklar her yıl senin yitip gittiğin günün gecesi yandı. Ortalık 3 gün 3 gece gündüz gibi oldu. Ondan sonra... Mehmet, ondan sonra ben dedi, sesi karıncalandı. İşte Osman Emmi, altında senin getirdiğin at. Durmadan sürdüm. Bir gece ulu bir dağ başında uyudum. 2. gün kıl çadırlı bir Türkmen obasıyla karşılaştım. Benim İnce Mehmet olduğumu hemen bildiler. Beni öyle bir karşıladılar ki onlara Kerim oğlunu sordum. Can bir adamdı, çok yiğit bir adamdı Kerim oğlu dedi koca Osman tabancasını kılıfına sokarken. Mehmet Kerim oğlu gibi kocamış bir adamdı Türkmen obasının beyi. Ben çadırına girerken havaya 3 el ateş etti. Sonra da bir koç kestirdi. Hemen orada. Bölüm 9. Adı Müslüm Bey'di. Bir toy düğün. Sabaha kadar evinin önünde ateş yaktırdı. Çadırın önünde yanan ateş çadırın 4 misliydi. Yalımlar göğe ağıyordu. Müslüm Bey hiç sana kötülük eder mi yavrum? Şimdi ben sana kötülük eder miyim? Sen çadırına indin diye Müslüm Bey övünmüş. Övüncesinden başı göğe ermiştir. Adam ondan hiç korkar mı? Böyle adama hiç güvenmez mi insan? Bu konup göçerler yiğit, sert adam olurlar. Yerlilere bakarak törelerine daha sıkı sıkıya sarılırlar. Şu başımızdaki bir tutam uzun saç var ya, sefçeyle benim başımdaki. Bu haramzadelerin bu yumurtadan çıkıp da kabuğunu beğenmemişlerin taş kalası oldu. Türkmenleri dersen tüm kocaları böyledir. Hem de genç yiğitleri hep böyle bir tutam uzun saçlı. Türkmenin bir töresi sağlam bir töre. Bu töre insanlığın da insan olmanın da bir töresidir. Sana birisi gelir sığınır, arkam sensin, kalem sensin, ocağına düştüm derse sen o insana ne yaparsın? Korur musun, atar mısın? Sen iyi yapmamışsın, güvenmeliydin, insanoğluna güvenmeli. Çok karanlık bir geceydi, karanlık duvar gibiydi. Otların kokusu, çiçeklerin keskin kokuları çadırın içine doluyordu. Yastık dağ nanesi kokuyordu. 2 gündür Müslüm Bey'in konuğuydum. 2 gecedir gözüme bir damla uyku girmiyordu. Uyursam Müslüm Bey beni uykumda öldürür sanıyordum. Her an tetikteydim. Böyle bir iş, böyle bir güvensizlik hiç başıma gelmemişti. Usuldan bir yağmur yağıyordu gece. Kalktım çıktım yataktan. Soyunmamıştım. Tüfeğimi, kurşunlarımı, neyim var neyim yoksa dürbünümü, fesimi orada bıraktım. At da büyük çadırın kapısında bağlıydı. Onu da orada bağlı bıraktım. Düştüm yola. Bey seni bir at için öldürür mü hiç? Bir Türkmen ne kadar yozlaşırsa yozlaşsın, bir at için obasına sığınmış bir adamı öldürmez. O gece saklandığın mağaradan öteki geceye kadar çıkamadın. Kendini çırılçıplak, desteksiz, dünyanın ortasında yapayalnız kalmış sanıyordun değil mi? Eşkıyalığı bırakınca ayağının altındaki toprağın kaydığını sandın değil mi? Bunalıyordun değil mi? Saklandığın mağarada tir tir titriyordun. Benim de başıma geldi, her insanın başına gelir. Bir insan ne kadar yürekliyse o kadar korkaktır. Ya da bir insan ne kadar korkaksa o kadar yüreklidir. Bunun böyle olduğunu bir insan ancak 80'ine gelince anlar. Mağaranın taşları kırmızıydı. Çürümüş kırmızı taşlar dokununca ufalanıyordu. Kırmızı taşların üstünde çok tuhaf, mavi, yozlaşmış, eğri büğrü, biçimsiz, hiçbir çiçeği, hiçbir yaprağı ötekine uymayan bir çiçek bitmişti. Mağaranın ağzını da su püreni örtmüştü. Taze taze kokuyordu. İnsan hep kendisini yürekli sanır. İçine bir korku düşünce de bunu olağan saymaz. Kahrından ölür, delirir. Neden korkuyorum diye aklını oynatır. Korku insanoğlunun yüreğine işlemiştir, bunu bilmez. İnsanoğlu salt korkudur, bunu bilmez. Bilmez de kendine yediremez korkuyu. Su püreni çiçeği, çiçeklerin en güzel kokanıdır, en taze. İnsanın derisine, saçlarına, iliklerine kadar siner. Püren kokusu en kötü haldeki insanı kendisine getirebilir. Aşağıda, çok aşağıda uzayıp giden yeşil çayırları, Kısa, ak, kırmızı mor, keskin kokulu çiçekleri, sürü sürü koyunları, sel yatakları, tek tük bodur ağaçları, seyrek top top çalılıklarıyla bir ova bulutlanıyordu. Ovada buğunun içinde salınarak telli turnalar dolaşıyorlardı, sürülerle. Ötelerden kurşun sesleri geliyordu, bir yerlerde bir savaş olur gibiydi. Gün batarken bir yangın rengi ovaya vurdu. Gökyüzü, dağlar, sel yatakları ovanın dibinden görünmeden akan büyük ırmak, bir yangının yalımları gibi parlayıp aktılar. Bir yalım seli bir an ovayı doldurdu. Sonra her şey, dağlar, ağaçlar, kırmızı topraklar, sürüler, otlar, turnalar son maviye kesti. Hiç böyle bir şey görmedim ömrümde. Mağaradan dışarıya yangına kendimi zor attım. Dağlar taşlar üstüme yürüdü. 3 gün yangının içinde aç açına yürüdüm. Bir çoban yüzüme öldürecekmiş gibi ters ters bakarak adımı sordu. Kara mısık dedim. Üstüme güldü. Bir parça ekmek, bir çanak süt verdi. Deliler gibi bir dikişte sütü içtim. Bir lokma da ekmeği yedim. Ondan koşarak ayrıldım. Çoban arkamdan bana gülüyordu hep. İnce Mehmet, İnce Mehmet diye bağırıyordu. Karanlığa kadar koştum. Karanlık duvar gibiydi. Karanlığın üstüne yağmur yağıyordu. Kurtlar, kuşlar üstüne saldırıyordu değil mi? Otlar, ağaçlar, böcekler. Sen hiç yılanı deri değiştirirken gördün mü? Zor iştir, öldürür yılanı. Yılan önce yumuşak otlu bir yer bulur kendine. Bir süre orada otların üstünde döner durur. Sonra yay gibi 2-3 kere gerilir. Gerilir bırakır, gerilir bırakır. Sonuncusunda çok uzun gerilir, bir top olur, açılır. Bir de bakmışsın ki yılan o anda kavlamış. Derisini upuzun bambaşka bir çalı dibine bırakmıştır. Derisini bıraktıktan sonra yılan bir sersemlik bir içindedir. Ne yapacağını, nereye gideceğini bilemez. Oralarda sersem sersem dolanır durur. Askerlikten döndükten 1 yıl sonraya kadar bile ellerimi nereye koyacağımı bilemedim. Şimdi her sabah kalk borusuyla uyanıyorum. Çoban, İnce Mehmet, İnce Mehmet nereye, nereye diye bağırdı arkamdan. İşte bu kulaklarımla duydum. Kabuğundan sıyrılınca herkes bağırır, herkes senin İnce Mehmet olduğunu bilir. Ne bilir? Bilir işte, sen söyle.